Ayrım 53.
Sayfa 546. Kolya sevinçle götürmeye söz vermiş. Ama bir yandan da armağanın anlamını sormadan edememiş. Aglaé üstüne görev olmayan şeylere burnunu sokmaması yanıtını verince, Kolya bunda herhalde Aglaé'nin belirli bir amacı olduğunu söylemiş. Aglaé kızmış, yumurcağın biri olduğunu söyleyerek onu paylamış. Kolya kadınlara ve kendi inançlarına saygısı olmasa bu durumlarda ne yapacağını bildiği yanıtını vermiş. Ama gene de kirpiyi alıp götürmüş. Kostya Lebedev de peşinden gitmiş. Aglaé Kolya'nın sepeti fazlaca salladığını görünce sanki demin onunla dalaşan kendisi değilmiş gibi Taraça'dan "Kuzum Kolya, rica ederim düşürme onu" diye seslenmiş. Kolya da aralarında bir şey geçmemiş gibi hemen "Yok yok, düşürmem, içiniz rahat olsun Aglaé Ivanovna" diye yanıt vermiş ve olanca gücüyle koşmaya başlamış. Aglaé bunun üzerine basmış kahkahayı, bütün günü de son derece neşeli geçirmiş. Verilen haberler Lizaveta Prokofievna'yı iyice afallatmıştı. Kıza bir hal olduğu %100'dü. Hele şu kirpi olayı, ne anlama geliyordu bu kirpi? Ne gibi bir sözleşmeye, neye işaretti bu? Nasıl bir telgraftı bu kirpi gönderme? Soruşturma sırasında orada bulunan Ivan Fedorovic verdiği yanıtla büsbütün işi bozdu. Ona göre bunun telgraflık falan bir yanı yoktu. Kirpi de yalnızca bir kirpiydi, o kadar. Belki ayrıca kavgalarının unutulması için bir dostluk, bir barış anlamı da taşıyordu. Kısacası masum, zararsız bir afacanlık olmalıydı bu. Hemen söyleyelim ki general durumu çok doğru anlamıştı. Prens Aglaé tarafından hakarete uğradıktan sonra eve gelince yarım saat kadar derin bir kedere gömüldü. Tam o sırada kirpiyle Kolya geldi, bulutlar dağıldı. Prens yeniden dünyaya gelir gibi oldu. Kolya'ya durmadan sorular yağdırıyor, yanıtlarını ağzından kapıyor, söylediklerini tekrarlattırıyordu. Çocuklar gibi gülüyor, temiz bakışlarla ona gülen çocukların ellerine sarılarak sıkıyordu. Aglaé bağışlamıştı. Ona bu akşam tekrar gidebilirdi. Bu prens için yalnız önemli bir şey değil, her şeydi. Sonunda büyük bir coşkuyla "Ah, daha ne kadar çocuğuz Kolya!" diye bağırdı. "Çocuk olmamız da ne iyi!" Kolya önemli bir şey söyler gibi ağır ağır "O size düpedüz aşık, prens, bunu böyle bilin" dedi. Prens kızardı, sesini çıkarmadı. Kolya kahkahalarla gülüyor, el çırpıyordu. Bir dakika sonra prens de güldü. Sonra da artık 5 dakikada bir saatini çıkararak akşamı iple çekmeye başladı. Öte yandan Lizaveta Prokofievna'nın sabrı bir süre sonra taştı. Kocasıyla kızlarının karşı koymalarını aldırmadan kesin sorusunu sorup kesin yanıtı almak için Aglaé'yi çağırttı. "Her şeyi bir hamlede bitirip bu yükü omuzlarımızdan atalım" dedi. "Yoksa akşamı bile bulamayacağım." Ancak o vakit işi ne anlamsız bir hale getirdikleri de ortaya çıktı. Aglaé kendisini sorguya çekenlere yapmacık bir şaşkınlıkla davranıyor, bazen öfkelenip bazen kahkahalar atarak karşısındakileri büsbütün içinden çıkılmaz durumlara düşürüyordu. Bunun üzerine Lizaveta Prokofievna yatağa girdi ve ancak çay zamanı prensin gelmesine yakın yataktan çıktı. Prensi sanki bir sinir nöbeti içinde bekliyordu. Prens odaya büyük bir çekingenlikle parmak uçlarına basarak girdi. Odadakilerin yüzlerine soran bakışlarla Aglaé'nin neden orada bulunmadığını anlamak istiyor gibiydi. Aglaé'nin orada bulunmayışı ürkütmüştü onu. Bu akşam aileden başkası yoktu. Prens Serçe, Yevgeni Pavlovich'in amcasının işi yüzünden hala Petersburg'dan dönmemişti. Lizaveta Prokofievna üzüntüyle "Burada olsa da bir şeyler söyleseydi bari" diye düşündü. Ivan Fedorovic çok düşünceli görünüyordu. İki kız kardeş ciddi bir tavırla sanki inadına ses çıkarmadan oturuyorlardı. Lizaveta Prokofievna söze nereden başlayacağını kestiremiyordu. Birdenbire demir yollarını şiddetle yererek söze başladı ve küçümser bir tavırla prensi süzdü. Ne yazık ki Aglaé bir türlü ortaya çıkmıyor, prens de kederinden mahvoluyordu. Yavaşça her sözcükte tökezleyerek demir yollarının onarılmasının doğru olacağını ileri sürdü. Adelaide birdenbire güldü. Prens yeniden ezildi. Tam o anda Aglaé sakin, ağırbaşlı bir tavırla içeri girdi. Prense resmi bir baş selamı verdi. Yuvarlak masanın en görünür yerine çalımla oturdu. Prensi sorguya çeker bakışlarla süzdü. Herkes anlaşmazlıkların çözülme zamanının geldiğini anlamıştı. Genç kız sert, hatta hırçın bir tavırla "Kirpimi aldınız mı?" diye sordu. Prens kızardı. Neredeyse bayılacaktı. "Öyleyse bu konuda ne düşündüğünüzü açıklayın lütfen. Bu annemin ve bütün ailenin huzuru için gereklidir." General birden telaşlandı. "Bana baksana Aglaé." Lizaveta Prokofievna da ürkmüştü. Bu yaptığın artık bardağı taşırıyor." "Taşan bir şey yok maman. Ben bugün prense bir kirpi gönderdim. Bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Ne dersiniz prens?" "Ne hakkında Aglaé Ivanovna?" "Kirpi hakkında." "Bana kalırsa kirpiyi nasıl kabul ettiğimi öğrenmek istiyorsunuz. Ya da daha doğrusu kirpi armağanınızı nasıl karşıladığımı. Şu halde tahmin ederim ki kısacası..." Prens tıkanarak sustu. Aglaé birkaç saniye bekledi. "Eh, pek de bir şey söylemiş sayılmazsınız. Peki, bırakalım bu kirpi işini. Şimdiye kadar tortulanmış bütün sorunları çözümleyeceğimize doğrusu seviniyorum. İzin verirseniz sizden şunu öğrenmek istiyorum. Beni ailemden istediniz mi, istemediniz mi?" Lizaveta Prokofievna, "Aman tanrım!" diye ağzından kaçırdı. Prens irkildi. İvan Fedorovic afalladı. Kız kardeşler kaşlarını çattılar. "Yalan söylemeyin. Olduğu gibi söyleyin prens. Sizin yüzünüzden pek garip biçimde sorguya çekilmekteyim. Bütün bu soruşturmaların bir nedeni olmalı. Öyle değil mi?" Prens birden canlandı. "Sizi istememiştim Aglaé Ivanovna," dedi. "Ama sizin nasıl sevdiğimi, bağlılığımı şimdi bile siz de biliyorsunuz ya. Ben sizin beni isteyip istemeyeceğinizi öğrenmek istiyorum." Prens kendinden geçerek "İstiyorum!" diye bağırdı. Topluca telaşlı kıpırdanmalar oldu. İvan Fedorovic son derece heyecanlanarak "Böyle olmaz ki bu iki gözüm," dedi. "Bu nasıl iş böyle? Aglaé, bağışlayınız prens, bağışlayınız." Karısından yardım bekleyerek Lizaveta Prokofievna, düşünelim biraz." Lizaveta Prokofievna, "Ben reddediyorum, razı değilim," diye ellerini sallamaya başladı. "Bırakın ben de konuşayım maman. Bu konuda benim de söz hakkım var herhalde. Geleceğim hakkında karar verilirken," Aglaé tıpkı böyle söylemişti, "sus pus olmayı beklemeyin benden. Bunun herkesin yanında olmasına da ayrıca seviniyorum. Peki prens, madem ki böyle niyetler beslemektesiniz, mutluluğumu ne biçimde sağlamayı düşündüğünüzü öğrenebilir miyim?" "Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum Aglaé Ivanovna. Ne diyeyim bilmem ki, hem gerek var mı buna?" "Biraz utandınız sanırım, tıkanıyorsunuz. Bir bardak su için, kendinize gelin. Gerçi şimdi çay verecekler ya." "Sizi seviyorum Aglaé Ivanovna, çok seviyorum sizi. Yalnızca sizi seviyorum ve..." "Rica ederim şaka etmeyin benimle. Çok seviyorum sizi." "Ama bu önemli bir konu. Çocuk değiliz ki artık. Bu işi temelinden incelemeliyiz. Zahmet olmazsa bana servetiniz konusunda bilgi verebilir misiniz?" İvan Fedorovic allak bullak olmuştu. "Aman Aglaé, neler söylüyorsun sen? Olur mu böyle? Olur mu yani?" Lizaveta Prokofievna hırsla "Rezalet!" dedi. Alexandra da "Delirmiş!" diye fısıldadı. Prens şaşırmıştı. "Servet, yani para mı?" "Evet." Prens kızararak "135.000'im var," diye mırıldandı. Aglaé hiç kızarmadı. Biraz şaşırdı. Yüksek sesle tane tane "O kadarcık mı?" dedi. "Ama zararı yok. Tutumlu yaşanırsa. Çalışmaya niyetiniz var mı?" "Özel öğretmenlik sınavına girmek istiyordum." "İyi olur. Bu da gelirimizi artırır. O da hizmetçisi olmayı da düşünür müsün?" "Bunu hiç düşünmemiştim." İki kız kardeş dayanamayarak kahkahayı bastılar. Adelaide, Aglaé'nin de yüz çizgilerinde titreşmeler sezdi. Dayanılmaz bir gülme krizini güçlükle tutmaya çalıştığı belliydi. İlkin gülen ablalarına kötü kötü baktı ama bir saniye geçmeden o da çılgınca kahkahalar patlatıverdi. Bir süre sonra da yerinden fırlayarak odadan kaçtı. Adelaide, "Baştan belliydi bu," diye bağırdı. "Kirpi filan bunun alay olduğunu belli ediyordu." "Hayır, buna izin veremem. Bu kadarına dayanamam doğrusu." Lizaveta Prokofievna öfkeden köpürerek Aglaé'nin peşinden koşmuştu. İki kardeş de onun ardından çıktılar. Prens ve aile reisi odada yalnız kaldılar. General herhalde kendi de farkında olmadan bu hiç akla gelir miydi Lev Nikolayeviç? Hem ciddi ciddi konuş. Prens hüzünlü bir tavırla Aglaya Ivanovna benimle alay ediyormuş dedi. Dur bir bakayım ben birader. Ama sen bekle. Bekle de bütün bunların ne demek olduğunu açıkla bana. Babayım. Ne de olsa babasıyım. Aklım karıştı vallahi. Sen anlat bari. Aglaya Ivanovna'yı seviyorum ben. O da bunu biliyor. Hem sanırım çoktandır biliyor. General omuzlarını kaldırdı. Tuhaf doğrusu. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Şaştım kaldım. Öyle umulmaz bir şey ki. Bana bak dostum. Ben parayı aldırmam. Hoş, sende daha çok olduğunu sanıyordum ya. Benim için kızımın mutluluğu. Sen ona bu mutluluğu verecek güce sahip misin? Sonra nedir onun bu yaptıkları? Şaka mı, ciddi mi? Kapının öbür yanından Aleksandra Ivanovna'nın sesi duyuldu. Babalarını çağırıyorlardı. General telaşla, "Biraz bekle, bu arada da düşün," dedi. "Ben hemen şimdi..." Aleksandra'nın yeniden seslenmesi üzerine koştu. Son derece ürkmüş bir hali vardı. Karısıyla kızını birbirinin kolları arasında gözyaşları içinde buldu. Bunlar mutlu, duygulu, barış gözyaşlarıydı. Aglaya annesinin yanaklarını, ellerini, dudaklarını öpüyordu. İkisi de büyük bir coşku içinde sarmaş dolaş olmuşlardı. Lizaveta Prokofyevna, "Şuna bak Ivan Fedorovich," dedi. "İşte olduğu gibi, tam bizim kızımız." Aglaya yaşlarla ıslanmış mutlu yüzünü annesinin göğsünden kaldırdı, babasına baktı. Sonra yeniden bir kahkaha atarak ona koştu, kuvvetle sarıldı. Birkaç kere öptü. Ardından yine annesine döndü. Kimse görmesin diye başını göğsüne gömerek yeniden ağlamaya koyuldu. Lizaveta Prokofyevna atkısıyla onun başını örttü. "Ah nedir bu yaptıkların bize zalim çocuk?" Ama üstünden ağır bir yük kalkmış gibi ferahlıkla konuşuyordu. Aglaya ağzından kaparak, "Zalimim ya, kötüyüm, şımarım, babama söyleyin bunu. Aa, o da burada. Burada mısınız baba, duyuyor musunuz?" Aglaya gözyaşları arasında güldü. Yüzü mutluluktan ışıl ışıl olan general onun elini yakalamış öpüyordu. "Sevgili yavrum, taptığım çocuğum benim." Aglaya elini çekmiyordu. "Demek seviyorsun bu delikanlıyı." Aglaya birden başını kaldırarak köpürdü. "Hayır, hayır, hayır. Ona katlanamıyorum. Sizin bu delikanlınızdan nefret ediyorum. Bir daha bana kalkıp da... Bakın ciddi söylüyorum baba. Duydunuz mu? Son derece ciddi." Gerçekten hiç de şaka eder gibi konuşmuyordu. Kızarmıştı. Gözleri alev alev yanıyordu. Ivan Fedorovich ürkek bir tavırla yutkundu. O anda Lizaveta Prokofyevna Aglaya görmeden ona bir işaret yaptı. General bunu "üstüne varma" anlamına aldı. "Nasıl istersen meleğim, sen bilirsin. Yalnız adamcağız orada tek başına kaldı. Kibarca gitmesi gerektiğini hatırlatsak." Bu kez de General Lizaveta Prokofyevna'ya göz kırptı. Aglaya, "Yok yok, o kadar da olmaz," dedi. "Bir de kibarca olursa, siz hemen yanına gidin. Ben de şimdi gelirim. Ben delikanlıdan özür dilemek istiyorum çünkü aşağıladım onu." "Hem de bir hayli," diye doğruladı general. "En iyisi siz burada kalın, ben yalnız gideyim. Siz sonradan gelirsiniz, böylesi daha iyi olacak." Aglaya kapıya kadar yürüdü ama birden dönerek üzgün bir tavırla, "Dayanamam, çatlarım gülmekten," dedi. Gene de aynı anda dönerek prensin yanına koştu. Ivan Fedorovich aceleyle, "Bu da ne demek, ne dersin buna?" diye sordu. Lizaveta Prokofyevna da çabucak karşılık verdi. "Söylemeye dilim varmıyor ama gün gibi açık. Bence de öyle, seviyor. Aleksandra Ivanovna, seviyor sözü az," dedi. "Aşık o, yalnız kim acaba?" Lizaveta Prokofyevna dindarca bir tavırla haç çıkardı. "Kader bu ise, Tanrı kutsasın onu." General doğruladı. "Kader, kaderden kaçılmaz." Salona geçtiler. Orada onları yeni bir sürpriz bekliyordu. Aglaya önceden kuşkulandığı gibi gülmek şöyle dursun, hemen hemen utangaç bir tavırla, "Akılsız, kötü bir kızın şımarıklığını bağışlayın prens," diyordu. Prensin elini aldı. "Hepimizin size karşı sonsuz saygısı olduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Ben sizin o pek güzel, son derece iyi, saflığınızı alaya almayı göze aldıysam, bunu çocukça bir yaramazlık kabul ederek beni bağışlayınız. Hiçbir sonuca varmayacak bir konuda densizce davranışımı bağışlayınız. Aglaya son sözleri üstüne basa basa söylemişti. Babası, annesi ve ablaları konuşmaya yetişebilmek için salona girmekte acele ediyorlardı. Hiçbir sonuca varmayacak bir konuda densizce davranış hakkındaki sözler ve Aglaya'nın bunu ifade edişindeki ciddiliği herkesi şaşırtmıştı. Ama prens bu sözlerin üstünde duramayacak bir mutluluk içindeydi. "Niçin böyle konuşuyorsunuz? Neden siz af diliyorsunuz?" diye mırıldandı. Neredeyse kendisinin af dilenilecek biri olmadığını söylemek istiyordu. Kim bilir, belki de prens hiçbir sonuca varmayacak bir konuda densizce davranmak sözlerini anlamış ama tuhaf bir adam olduğu için belki de buna sevinmişti. Aglaya'ya yeniden engelsiz gelebilmesi, onunla oturması, konuşması, gezebilmesi için izin verilmesi hayatının en büyük mutluluğu olacaktı. Kim bilir, belki ömrünün sonuna kadar yalnız bununla yetinmeyi düşünüyordu. Lizaveta Prokofyevna da onun bu yetinen özelliğinden korkuyordu. Onu anlıyor, kendisini ifade etmeyi beceremeyişinden ürküyordu. Prensin o akşam nasıl canlanıp coştuğu kolay kolay anlatılamaz. Aglaya'nın ablalarının sonradan anlattıklarına göre kendini öyle bir neşeye kaptırmıştı ki ona baktıkça insanın içi açılıyordu. Onda bu hal 6 ay önce yapan çimlere geldiği sabahtan beri hiç görülmemişti. Petersburg'a dönüşünde açıkça ve belli olacak kadar sessizdi. Konuşarak düşüncelerini küçük düşürmeye hakkı olmadığı için sessizliği tercih ettiğini Prens Seçe ile konuşurken herkesin yanında ağzında kaçırmıştı. O akşam yalnız prens konuştu. Anlattıkça anlattı. Sorulanlara açık, neşe dolu yanıtlar verdi. Gene de konuşmasında hiç de aşıkça bir hava yoktu. Hep ciddi, zaman zaman da bilimsel konularda konuşuyordu. Ayrıca kişisel görüşlerinden birkaçını, bazı gözlemlerini de açıkladı o akşam. Dinleyenlerin sonradan belirttiğine göre bütün bu düşünceler bu kadar ustalıkla dile getirilmemiş olsalar belki insana gülünç bile gelebilirdi. General ciddi konulardan hoşlandığı halde hem o hem Lizaveta Prokofyevna bu kadar derinlere dalmayı gereksiz buldular, sonuna doğru sıkıldılar. Prens o kadar açılmıştı ki birkaç gülünç öykü bile anlattı. Ama öyküleri herkesten önce kendisi güldü. Başkaları da öyküden çok onun neşesine güldüler. Aglaya bütün akşam hemen hemen hiç konuşmadı. Yalnızca prensi dinliyor, hatta dinlemekten çok gözlerini ayırmadan seyrediyordu onu. Sonradan Lizaveta Prokofyevna kocasına, "Bakışları adamın yüzüne yapışmış gibi, ağzından çıkanları içiyor sanki," diyordu. "Bir de sevdiğini söyle, kıyametleri koparır." General, "Ne yapalım, kader," diyerek omuzlarını kaldırdı. Hoşuna giden bu sözü sık sık tekrarlıyordu. Ama bir iş adamı olarak durumdaki karışıklığı, karanlığı beğenmediği kesindi. Ancak bir süre hiç sesini çıkarmamaya ve Lizaveta Prokofyevna'nın bakışlarıyla karşılaşmamaya karar verdi. Ailenin mutluluğu pek uzun sürmedi. Aglaya hemen ertesi gün prensle dalaştı. Bu kavgalar sonraki günlerde de sürüp gitti. Prensle saatlerce alay ediyor, onu bir soytarı yerine koyuyordu. Gerçi köşkün bahçesinde kameriyede birer ikişer saat oturdukları oluyordu. Ama bu sırada prensin yalnızca Aglaya'ya kitap gazete okuduğu anlaşılıyordu. Bir keresinde Aglaya onun gazete okumasını keserek, "Biliyor musunuz, sizin oldukça bilgisiz olduğunuzun farkına vardım," dedi. "Herhangi bir kişi ya da bir olayın tarihi hakkında sorulunca kesinlikle yanıt veremiyorsunuz. Çok acizsiniz." "Size öyle geniş bir eğitim görmediğimi söylemiştim. Neyiniz var öyleyse, neyinize saygı besleyeceğim? Hadi devam edin okumaya. Ama yok yok, kesin daha iyi." O akşam Aglaya'da gene anlaşılmaz esrarlı bir hava vardı. Prens Serçe'ye dönmüştü. Aglaya ona karşı pek iltifat ediyor, Yevgeni Pavlovich hakkında sorular soruyordu. Prens Mışkin gelmemişti daha. Lizaveta Prokofyevna'nın iki düğünü bir araya getirmek için Adelaida'nın evlenmesinin biraz geri bırakılacağını söylemesi üzerine, Prens Serçe birdenbire ailedeki yeni değişiklikler üzerine imada bulunmak cesaretini gösterdi. Aglaya bu saçma sapan tahminlere son derece kızdı. Söz arasında kimsenin metreslerinin yerine geçmeye niyetli olmadığını söyledi. Bu sözler herkesi, en çok da ana babayı şaşırttı. Lizaveta Prokofyevna kocasıyla konuşurken Nastasya Filipovna konusunda prensle kesin bir konuşma yapması için kocasına ısrar ediyordu. İvan Fedorovic'e göre Aglaya'nın bu davranışı yalnızca utangaçlığından geliyordu. Prens Serçe düğün sözünü açmasa böyle şeyler söylemezdi Aglaé. Bütün bu söylentilerin kötü kişilerin kara çalmaları olduğunu, Nastasya Filipovna'nın Rogojin'le evlenmek üzere bulunduğunu, prensin ne şimdi ne de eskiden onunla hiçbir ilişkisi olmadığını pekala biliyordu. Prens bütün bunlardan habersiz, mutluluğun doruğunda yaşamayı sürdürüyordu. Zaman zaman Aglaé'nin bakışlarında sabırsızlık belirten bazı gölgeler sezdiği halde bunu başka biçimlerde yorumlayarak iç sıkıntısını dağıtıyordu. Zaten prens bir kere bir düşünceye saplandı mı o çizgiden kolay kolay kurtulamazdı. Prensin gereğinden fazla sakin olduğunu bir gün parkta onunla karşılaşan Hippolyte de görmüştü. Prense yaklaşıp onu durdurmuş, "Bir zamanlar size aşık olduğunuzu söylemiştim, haklı değil miymişim?" demişti. Prens elini uzatarak iyileşmiş görünmesinden dolayı onu kutladı. Bütün veremlilerde olduğu gibi hastada canlı bir hal vardı. Prense mutlu göründüğü için onu iğnelemek üzere yaklaştığı halde Hippolyte şaşırdı. Kendinden söz etmeye başladı. Uzun uzun oldukça bağlantısız konuşarak durumundan yakındı. "Bunların ne derece küçük, hırslı, bencil insanlar olduğunu bilemezsiniz," dedi. "Beni mümkün olduğunca çabuk ölmem koşuluyla yanlarına aldıklarına inanır mısınız? Şimdi de umdukları çıkmadığı için öfkeden kuduruyorlar. Ne gülünç değil mi? Bahse girerim ki söylediklerime inanmıyorsunuz." Prensin karşı koymaya niyeti yoktu. Hippolyte laf arasında, "Yeniden size gelmeyi düşündüğüm bile oluyordu," dedi. "Demek siz onların bir insanı kesin ve çabuk ölmek koşuluyla kabullenebileceklerine inanmıyorsunuz." "Sizi başka bir amaçla çağırdıklarına inanıyordum." "Ya, demek siz söyledikleri kadar saf değilsiniz. Şimdi zamanı değil. Yoksa şu Ganyeçka ve gizli emelleri hakkında pek çok bilgi verirdim size. Prens, arkanızdan kuyunuzu kazıyorlar sizin. İnsafsızca kazıyorlar hem de. Yazık ki siz bu kadar sakinsiniz. Ama başka türlü olmak da elinizden gelmez." Prens güldü. "Üzüldüğünüz şeye bakın. Kendi kendimi yemekle daha mı mutlu olurdum? Mutsuz olup bilmek, mutlu ama ahmakça yaşamaktan iyidir bence. Onların ayağınızı kaydırmaya çalıştığının hiç farkında değilsiniz anlaşılan." "Bunlar kesin yargılar verilebilecek konular değil Hippolyte. Bu bakımdan sizi yanıtlayabilecek durumda değilim. Gavril Ardalyonovich'in işlerini biraz olsun biliyorsunuz. Bütün başına gelenlerden sonra büsbütün sakin kalmasına imkan olmadığını takdir edersiniz. Duruma bir de bu yönden bakmanız doğru olacak. Ama yaşamak için çok vakti var. Hayat zengindir. Durumu %100 değişecek. Öte yandan..." Prens birden şaşırdı. "Kuyumu kazmalarına gelince, bununla ne demek istediğinizi anlayamadım. En iyisi bırakalım bu konuyu." "Bir süre için bırakalım. Zaten sizin için bu yüce davranışlardan vazgeçmek imkansız olmuş. Gözünüzle görüp elinizle dokunsanız bile inanmamakta ısrar edeceksiniz. Ha ha. Şimdi kim bilir beni ne kadar aşağı görüyorsunuzdur. Neden? Bizden fazla acı çektiğiniz, hala da bundan kurtulamadığınız için mi?" "Hayır, bu acıya layık olmadığım için." "Acıya katlanmasını bilen ona layıktır da. Aglaé Ivanovna itiraflarınızı okuduktan sonra sizi görmek istemişti ama."